bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Demokrasi Arayışında Kent Kürşat Bomin Ayrıntı Yayınları 1. Basım 6. Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Hülya Örencik. Güvercinlerin İntikamı. Eski Türkler paranın haramı ya zinaya gider ya binaya dedikleri zaman bu dünyada pek çok insanın pek geç anladığı bir hakikatin tam şuuruna sahiptirler. Peyami Safa'nın aktardığı bu atasözünü gidip büyük şehirlerimizin kapılarına niçin kazımazlar? Zinayı bilmem ama binaya gittiği muhakkak. Peyami Safa'nın bu sözleri Tasvir-i Efkar'daki bir yazısından. Yazının başlığı Milli İdealimiz Apartman Yaptırmak mıdır? Yazı bütününde güzel değil. Ülkedeki lükse, süse çatıp gençliğin beyinlerine bir Türk hakikati çakmak amacıyla yazılmış. Peyami Safa, apartman milli değil, millet zararına ferdi idealdir. Kimse farkında değil ki apartman milli servetin mezarıdır gibi ifadeler de kullanmış. Fakat söylediğim gibi yazının bütününde nereye gideceğini pek iyi belirleyemediğimden apartmanla ve dolayısıyla mimariyle milliliğin ve ideolojinin beraberliğini kuramadığından Avrupa ve Amerika merkantilizmine saldırılarla konuyu kapatmış. Ancak yazı bana yine de ilginç geldi. Hiç değilse apartman üzerinde düşünmeye çalışmış, okuyucuya bina ve zina ilişkisini hatırlatmış. Ben bu metinle eskilerin ev ve şehir üzerine neler söylediklerini öğrenmek için yaptığım kısa bir tarama sırasında karşılaştım. Bu konuda birazdan aktaracağım çok daha iyi metinler de buldum. Ama şunu hemen söylemeliyim ki bildiğim kadarıyla eskiler bu konuda da çok konuşmamışlar. Eskiler niçin evden ve şehirden bu kadar az söz etmişler? Bence bizimkilerin bu az sözlülükleri ile batıdakilerin epeyce yazmıştıklarının nedenlerini büyük ölçüde devletin, iktidarın yapısında aramak gerekir. Epeyce zamandan beri evde, şehirde, batıda iktidarın kendini tanımlamak, gücünü daim, yönetilenleri rızalı kılmak için dolayımına gereksinim duyduğu alanlar arasında yer almış. Bunun böyle olması muhakkak ki daha bir ince ve dolayısıyla söylediğini bilen bir devleti gerektirir. Bu, söyleyeceği bile olmayan, yalnızca ettikleriyle var olduğunu göstermeye çalışan ve de apaçık bir biçimde gösteren bir devlete kıyasla epeyce bir şeydir. Bu söylediklerim tabii ki iyi bir devlet arayışı olarak yorumlanmamalı. Yalnızca önemli bir farkı bizim eskilerin bu konuda da niçin tutuk olduklarını vurgulamak istiyorum. Gramsci'den bu yana sıkça yinelenen doğuda devlet her şeydir ifadesi de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Evet, doğuda devlet her şeydir. Bir şey değil ama konuşmayan, her tarafı ve herkesi kaplamış, ettikleriyle mesut ve bahtiyar, suskun bir her şey. Batıda devlet, özellikle belli bir dönemden sonra daha bilerek, konsansüsü, hegemoniyi dışlayamadığından bir başka olmuş, oysa bizde bunlara hiçbir zaman sempatiyle bakmamış, var olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için onlarsız olabilmiştir. Yani konumuzla ilgili olarak söylersek, Batı'da devlet evi ve şehri kurarken, eyleminin yanında bir sürü de laf etmişken, bizde tamamen farklı olarak insanların yuvasını yapmak için bildik yöntemlerle yetinmiş. Ne güzel, eylerken konuşan bir iktidar, yani konuşmayı da ne kadar mümkün kılıyor. Konuşan bir iktidar olmadan karşı tarafın konuşabilmesi mümkün değil mi? Çok yeri değil ama şehirden başkalarına da değinelim. Ve hadi diyelim ki şehri olduğu gibi hapishaneyi, okulu, orduyu söze döken bir devletimiz olmadığından karşıdan bu söze karışan da pek fazla olmamış. Bu durumda bize düşen nedir? Bize düşen bir yanda şehirden söz etmeye çalışan dilsiz iktidarlar ve söylemeden eden bir hapishane, öte yanda o şehirden öç almanın vakti gelmiş demektir diyen devrimci eskatolojinin şairleri, Şairin bir eskatolojiden öbürüne savrulmasına niçin şaşmalı ve ölüme yatanlardır. İktidar mı insanları konuşturuyor ya da dilsiz kılıyor? Bunu böylece baştan söylemek yanlış gibi geliyor. Öbür tarafta konuşanlar iktidara karşı konuşmamışlar mı? Kendisine karşı konuştukları şey nasıl olur da onların konuşmasını mümkün kılabilir? Ama biraz yakından bakınca görülecektir ki öbür tarafta konuşanlar hep iktidarla konuşmuşlar. Hatta birçoğu karşıda gözükseler de iktidar gibi konuşmuşlar. Konuşamayınca ne olur? Sözcüklerin aradan çıktığı yerde yönetenlere de yönetilenlere de düşen şiddettir. Ve şiddet yanıt beklemez. O, bakmayın siz onların ancak bu dilden anlarlar demelerine bir dil değildir. Yakarsınız ya da yanarsınız. Ama sadece yakarsınız ve yanarsınız. Oh ne âlâ. O zaman işimizi bırakıp kendimize önce konuşan bir iktidar mı yapalım? Bu kısa ön sözün söylemek istediği tabii ki bu değil. Buraya kadar söylediklerim iki tarafın da neden konuşmadıklarını ya da neden az konuştuklarını anlamaya yönelik bir kısa giriş olarak değerlendirilmeli. Şimdi şehre dönerek sürdürecek olursak, şehirlerimizi kuranlar, değiştirenler, imha edenler şehirden ne anlıyor, ona nasıl bakıyorlar? Merkezi ya da yerel yönetimlerin gönlünde nasıl bir şehir yatıyor? Bu iktidarları da kabaca muhafazakar ve ilerici olarak ayırırsak ne görüyoruz? Küçük bir gözlemimle büyük şehirlerimizin birinde gördüğüm bir üst geçidin adından söz ederek başlamak istiyorum. Üst geçidin adı Mehmet Akif Ersoy Üst Geçidi idi. Nasıl olmuştu da bu üst geçidin isim babasının aklına bu ad gelmiş, bu ilişkiyi kurabilmişti? Bu isim babası besbelli ki Akif'i seçmesinden kendisini muhafazakar zihniyetin bir temsilcisi olarak görüyordu. Fakat ne yazık ki hafızası kendisini yanıltmakta ve Akif'i yanlış hatırlamaktaydı. Akif herkesin bildiği gibi vatan toprağı ile ilgili olarak düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı demişti. Ama düşün bu üst geçidin altında yüzlerce kefensiz yatanı gibi bir dize düşmemişti. Demek ki söz konusu olan kültürel bir muhafazakarlıksa bile önümüzdeki durum bunu hiç mi hiç yansıtmıyordu. Bu gözlemden birkaç sonuç çıkarmadan yine benzer bir örnek verecek olursak, Ankara'nın bir dönem önceki yerel yöneticileri bir spor salonuna hem de buz pateni salonuna Adnan Ötüken adını vermişlerdi. Adnan Ötüken de yine herkesin hatırladığı gibi bir kütüphaneci ve soyadının çağrıştırdığı konularda eserler vermiş bir yazardı. Burada da nasıl olmuştu da bu kişinin, yine muhafazakar, adı bir buz pateni salonunun cephesine asılmıştı. Nitekim Ötüken'in karısı ve kızı bu durumu protesto etmişler ve Adnan Ötüken'in genelde sporla, özellikle de buz pateniyle hiçbir ilişkisi olmadığını belirtmek gereksinimi duymuşlardı. Bu değerlendirmeye karşı niçin Batı ülkelerinde de böyle bir uygulama yok mu denebilir. Fakat biliyoruz ki örneğin bir Paris'te bir sanatçının, diyelim bir ressamın, bırakın adı bir mekana uygun bulunurken seçilen yer bir bowling salonu değildir. Hemen şunu da söyleyebiliriz ki bizim şehirlerimizde artık hemen hiçbir yer kültürümüzün temsilcileriyle birlikte düşünülemez. Akif'e yer bulamadığımız gibi bir Yahya Kemal'e, bir Ahmet Haşim'e, şehir üzerine yazdıkları için özellikle söylüyorum, bir Ahmet Hamdi Tanpınar'a, bir Ahmet Rasim'e, bir Sabahattin Eyüpoğlu'na, bir Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na da bir yer bulamazsınız. Eğer akılda olan üst geçitler değilse, ne eskilere ne de yenilere bir yer bulabilirsiniz. Buradan kalkarak şunu da söyleyebiliriz. Bizim için sorun, şehircilikte eski, yeni, kültüralist, modern gibi tercihler, üslup ya da zevk farklılıkları değildir. Artık önümüzde duran manzara, kültürü görmezlikten gelen, tanımayan, hiçbir kimlik taşımayan ve aramayan, şehirlilerin ortak iyiliklerine yönelmeden, yalnızca özel çıkarların güdümünde, barbarca talan edilen, artık şehir olarak bile adlandırılamayacak bir duruma düşen yerleşim yerleridir. Eğer bir toplumun şehrini, şehirciliğini seçerken kendisini, yaşam biçimini, varoluş biçimini de seçtiği doğruysa, şehirlerimizin önlenebilecek bir yaşam biçimini taşımadıklarını da itiraf edebiliriz. önümüzdeki manzara Türkiye'de muhakkak ki hep böyle değildi. Hatta şehirlerin tarihi bakımından çok yakın denecek bir zamana kadar ülkede kendine has konusunu, dokusunu, kimliğini koruyan, oralara gitmenin insana ayrı bir haz verdiği şehirlerimiz mevcuttu. Böyle olduğu için Ahmet Hamdi Tanpınar, beş şehrinde bize birbirinden ayrı beş dünyayı anlatabilmiştir. Konya, Bursa, Erzurum, Ankara, İstanbul. Yahya Kemal ise bu ayrı dünyaları bir şehirde, İstanbul'da bulmaktaydı. Daha 50 sene evveline kadar İstanbul, Eyüp, Üsküdar ve Boğaziçi semtleri yeryüzünde görülmüş semtlerin en güzelleriydi. Her biri diğerinden başka, kendine benzer, şekli ve havası birbirinden çok farklı semtlerdi. Bir semtten diğerine geçerken bir yıldızdan bir yıldıza geçmiş kadar başkalık duyulurdu. Oysa bugün Tanpınarlar bize bu beş şehri anlatamaz. Bugün artık yalnızca bir şehir anlatılabilir. Bu şehirde özetle şudur. Sanayi siteleriyle girilen, ağaçsız bir caddeyle merkezde yer alan tek tip tören alanına ve hükümet konağına ulaşılan, yine tek tip liseleri, çatısız apartmanları, parklarıyla ülkenin hemen her yerinde sizi karşılayan bir şehir. Artık Sivas'a kadar gitmenize gerek yok. Afyon'a kadar gitmeniz yeterli. Tanpınar'ın anlattığı Erzurum'u tanımak için oralara gitmeyin. Bulunduğunuz şehirde öyle bir dolaşsanız bu iş oldu sayılır. Bizleri seyahat etme zahmetinden ve tabii zevkinden kurtaran böyle bir şehircilik anlayışından daha iyisi ne olabilir? Yahya Kemal bizi İstanbul'da bir semtten diğerine geçerken bir yıldızdan bir yıldıza geçirmeye çağırıyordu. Oysa biz 50 yıl içinde bırakın semtleri, şehirlerin bile birbirlerinin aynı olması gerektiğini dünyaya ispat ettik. Çok kısa bir sürede nereden nereye geldiğimizi çok çarpıcı olarak gösterdiğinden 5 şehirden birkaç alıntı yapacağım. İşte Konya'dan söz ediyor Tanpınar. Konya, Bozkır'ın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen, esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır, kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya'ya hangi yoldan girerseniz girin, sizi bu serap, vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasında ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğumuza uzaktan gülen bu rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür. Genişler ve sonunda kendinizi Selçuk Sultanları'nın şehrinde bulursunuz. İşte Bursa. Şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını hatırlamıyorum. Bursa, Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir denebilir. Bu hakikati gayet iyi gören ve anlayan Evliya Çelebi, Bursa'dan bahsederken ruhaniyetli şehirdir der. Bu şehre tarih damgasını o kadar derin ve kuvvetle basmıştır. O her yerde kendi ritmi, kendi hususi zevkiyle vardır. Her adımda önümüze çıkar. Kah bir türbe, bir cami, bir han, bir mezar taşı, burada eski bir çınar, ötede bir çeşme olur ve geçmiş zamanı hayal ettiren manzara ve isimle üstünde sallanan ve bütün çizgilerine bir hasret sindiren geçmiş zamanlardan kalma aydınlığıyla sizi yakalar. Sohbetinize ve işinizin arasına girer. Hülyalarınıza istikamet verir. İstanbul. İstanbul'un iklim hususiliği, Lodos-Poyraz mücadelesi, değişik toprak vaziyetleri, bu semt farklarını başka yerlerde pek az görülecek şekilde derinleştirir. Teşrinler geldi. Lüfer mevsimi başlayacak yahut Nisan'dayız. Boğaz sırtlarında erguvanlar açmıştır diye düşünmek, yaşadığımız anı efsaneleştirmeye yetişir. Eski İstanbullular bu masalın içinde ve sadece onunla yaşarlardı. Takvim onlar için Hesiod'un Tanrılar Kitabı gibi bir şeydi. Mevsimleri ve günleri, renk ve kokusunu yaşadığı semtlerinden alan bir yığın hayal içinde görürdü. Tanpınar'ın bize tanıttığı, kendi sözleriyle hayallerimize istikamet veren bu dünyadan geriye ne kaldığını uzun uzadıya anlatmak gerekmez. Konya'nın, Bursa'nın, İstanbul'un sırrı da, kokusu da, iklimi de, şiiri de ortada. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bu hatırlatmayı günümüzde pek rağbet gören bir duyguyu, yalnızca bu duyguyu nostaljiyi dile getirmek için yapmadım. Amacım modernlikten kaçan, eskinin rüzgarıyla yetinen bir zihniyetin savunusunu yapmak da değil. İstanbulluların hepsinin Tanpınar'ın sözünü ettiği masalın içinde yaşamadıklarını kestirmek de zor değil. Ancak şehirlerimizin, şehir kültürümüzün bugünkü durumunu bu ve benzer metinlerin bize anlattıkları geçmişi, yakın geçmişi dikkate almadan da değerlendiremeyiz. Şehire ve kültüre yalnızca bir mühendis gibi bakmanın şehri, şehir kültürünü ne hale getirdiğini anlamak, şehri, onu yalnızca kendisinden çıkar sağlanacak bir nesne olarak gören çevrelerin elinden kurtarmak, onu aynı zamanda bir özne yapmak için buna mecburuz. Eski yaşam biçimimizle, şehirlerimizle ciddi bir hesaplaşma yapmamış olmamızın bugün her şeyi kendinden başlatıp, barbaresk bir üslupla şehirler ve kültürler yaratacağını sanan zihniyetin böyle hızla yükselişindeki payı büyüktür. Tanpınar diyordu ki, ancak sevdiğimiz şeyler bizimle beraber değişirler ve değiştikleri için de hayatımızın bir zenginliği olarak bizimle beraber yaşarlar. Bu yargıya katılarak yaşam çevremize, kültürümüze bir göz atacak olursak çekinmeden söyleyebiliriz ki toplumumuzun sevdiği, zenginleştirerek değiştirdiği şeyler pek fazla değildir. İbadet etmek için diyelim bir Süleymaniye'yi yükseltmiş bir kuşağın torunlarının günümüzde hemen her şehirde merdivensiz, içi boş, saçtan yapılmış minareli mescitler inşa etmelerinin açıklaması tek kelimeyle sevgisizliktir. Gök medreseden basit Türk evine kadar mekana dünya görüşünü, kimliğini sindirmeye çalışmış insanların torunlarının günümüzdeki şehirleri kurabilmelerinin açıklaması da büyük ölçüde buradadır. Geçmişte şehirlerini suları ve ağaçlarıyla hatırlamış bir toplumun, bugün imar kanunlarında kısa süreli boşluklar yaratarak boğaz sırtlarını imha etmesinin açıklaması da bu sevgisizliktir. Bir toplum kendisine ulaşan hiçbir şeyi sevmeden, anlamaya ve zenginleştirmeye çalışmadan nasıl yeni bir kültür yaratabilir? Karşı karşıya bulunduğumuz sorun, söylediğim gibi kültür konusunda bir tercihten kaynaklanmıyor. Karşımızdaki tablo şehir kültürü üzerine muhafazakar ilerici kavgasının ya da nostaljik kültüralist yaklaşımla hayatı modern çizgilerde ve ilişkilerde arayan bir zihniyetin çatışmasının sonucu değil. Türkiye'deki uygulamalar ve ortada dolaşan düşünceler bu alışılmış sınıflandırmalara tamamen yabancı. Şöyle ki, muhafazakarlıklarını en büyük erdemleri olarak sunan, çoğu zaman bütün entelektüel dünyalarını yalnızca din imanına dayandıran, bir takım yetkili insanların gönüllerinde yatan asıl aşkın, gökdelenler ve kozmopolit Beyrut olduğunu açıklamaları sizi nasıl şaşkına çevirmez? Bu insanlara İslam şehirlerinde hiçbir yapının yüksekliğinin, minarenin boyunu geçemeyeceği kuralını hatırlatmanız, tabii ki onlardan çok şey istemek olur. Fakat biraz tutarlılık beklemeniz hakkınızdır. Yalnızca dün değil, 30 yıl önce de İstanbul'u dozerlerin önüne katanların, yine en önde gelen milli kültür savunucuları olduklarını nasıl açıklayabilirsiniz? Diyebiliriz ki şehri onun kişiliğiyle birlikte düşünmeyen bu yeniler karşısında eskiler çok daha tutarlıydılar. Onlar eğer kendilerini muhafazakar olarak tanımlıyorlarsa bu zihniyet onların şehre bakışlarında da epeyce hakimdi. Hemen bir örnek vereyim. Yahya Kemal İstanbul'un şairi olarak "İltizam olunursa Boğaziçi altından tünel geçer, inşallah köprü geçmez, temenni etmem" diyordu. Yahya Kemal'de yine şu ve benzer satırları rahatlıkla bulabiliriz. Çok geniş sahalarda bina edilmiş, geniş caddelerle çevrilmiş, mamuriyetin son derecesine numune olan son asrın şehirlerinde hendesenin yeknesaklığı, hiç şaşmayan düzlük, her tarafın birbirine benzeyişi ruhu ne kadar sıkar. Tarih yok, manevi hava yok, yalnız hendesesin baskısı vardır. Bu yazılar arasında özellikle bir tanesi vardır ki güncelliğini hiç kaybetmemiştir. Bu yazı tarihi küçük su karakolunun yıkılması üzerine kaleme alınmıştır. Şair bu kör kazma başlıklı yazısında şöyle der. Biz son devrin Türkleri, müceddit kafalı insanlarız. Bu şehri harap görmektense dümdüz görmekten daha çok zevk alırız. Bunun için de bir asırdan beri gücümüz ancak harabeleri yıkmaya yetti. Bu millet bu yeni sarasıyla son asır Türkleri kör kazmayı kaptılar. Yıkılmadık ne resmi daire kaldı ne konak. Şimdiye kadar Cemil Paşa gibi mütemeddinlerimiz bir yol açmak için Mimar Sinan'ın bir eserini kör kazma ile yıkar, bir iş yaptığına sahip olurdu. Eğer itiraza uğrarsa halkın taassubundan şekva ederdi. Bu mütemeddinlere Gülhane Parkı medhalinde Fatih'in geçtiği kapıyı yıkamamak bir dağı derun oldu. Şimdi bize o kapı Gülhane Parkı'na götürecek düz bir caddeden daha güzel görünüyor. Biz gelin isterseniz bu son satırları İstanbul'un yakın zamanlardaki bir başka mütemeddin Cemil Paşa'sına ithaf edelim. İş tabii ki yalnızca muhafazakarlarla bitmiyor. Yüzyılımızın başından beri milleti hem ittihat hem de terakki yoluna sokmak isteyenlerimiz de sorgulanabilir. Ulusal mimarlık akımlarıyla terakkinin ne derece uyuştuğu sorulabilir. Kırklı yılların Almanya'sından esen rüzgarların nerelere ulaştığı araştırılabilir. İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfü Kırdar'ın 1939'da yayınladığı Güzelleşen İstanbul albümünde yer alan açılış nutuklarındaki onlarca milli şefimiz ifadesi gerçek ilericilerin dikkatini çekebilir. Ben burada bütün bunları yine eskilerden birisini yardıma çağırarak değerlendirmek istiyorum. Bu kez Ahmet Haşim'in yazılarından bazı bölümler. İttihat ve Terakki yalnız siyasi bir partinin adı değildi. Yarım yamalak tarihi bilgilerin ve ham bir zevkin kaynaklarından akıp gelen ilmi ve estetik bir akımın da ismiydi. Bir taraftan sözde inkılapçı ve yenilik taraftarı olan İttihat ve Terakki edebiyatı, diğer taraftan ruh ve manada garip bir mazi hayranlığıyla malüldü. Bu edebiyat halden nefret eden, maziye hayran, şehirden korkan, köye doğru kaçan bir edebiyattı. Çoban türkülerinin şaheserleri yendiği ve tozlu kıyafet hanelerden fırlayan kırmızı şalvarlı hortlakların tiyatro sahnelerinden taşarak korkunç bir maskara alayı halinde hayata akın ettiği zamanlar Merkezi Umumi'nin iyi günlerine rastlar. İttihat ve Terakki edebiyata bir köylü kıyafeti düzüp ağzına da yeşil kamıştan yontulmuş bir de düdük verirken mimariye de bir cübbe ve bir sarık giydirmişti. Bu siyasetin mimarisi türbe ve medreseyi taklit eder. İşte o tarihten beridir ki İstanbul'un her tarafında bu biçim binalar inşa etmek ve bu mimariye de Milli Mimari Rönesansı ismini vermek adet oldu. Halbuki yeni doğmuş dedikleri hakikatte çok yaşlı bir ihtiyardı.